Ayrım 22. Gılman Orhan. Çengelköy Askeri Ortaokulu'nun dış bahçesinin kalın demir parmaklıklı kapısından içeri girdim. Kendimi sersemletici bir uğultunun içinde buldum. Arı kovanı uğultusunu 10.000, 100.000 kat artırınız, işte öyle bir uğultu. Binden çok öğrencinin yarattığı bu uğultuyu ara sıra ağır sövgü bağırmalarının, haykırmalarının bastırdığı oluyordu. Okula girişimden az sonra lambalar yanmıştı. Yemekhanede yediğimiz o ilk akşam yemeğini hayal meyal anımsıyorum. Özelleri çinko kapla, 8'er kişilik uzun tahta masalarda yemek yemiştik. Ne yediğimizi bilemiyorum ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Ne olduğunu şimdi anımsayamadığım o akşam yemeğinin bana dünyanın en güzel yemeği geldiğini çok iyi biliyorum. Yemekten sonra bir kalabalık gürültü olarak bir dersliğe doluşmuştuk. Bunlar hep düşte yaşanmış, bulutsu, dumansı, ayrım çizgileri belirsiz, izlenimci tablolar gibi renklerin birbirleri içinde erimiş olduğu anılar. Bu okul üç ayrı yapıdan kuruluydu. O büyük demir kapının dışında, dış bahçedeki yapıda okulun reviri, eczanesi, müdür odası ve görevlerin odaları vardı. Demir kapıdan girilen orta bahçede tek katlı yemekhane ile yanında okul hamamı vardı. Ana yapı denize inen dik yamaç üzerinde kurulmuş olduğu için önden tek katlı, arkadan üç katlıydı. Birinci katta derslikler, birinci katın altındaki katta yatakhane koğuşları, en alttaki katta da depolar bulunuyordu. Beni bir koğuşa vermişlerdi. O koğuşta okula benimle birlikte girenlerden hiç kimse yoktu. Mehmet de başka bir koğuştaydı. Koğuşta sıram sıram çok sıkışık demir ranzalar vardı. Demir ranzalar hem koğuşun duvarları dibine sıralanmış hem de iki sıra olarak ayrıca koğuşun ortasına dizilmişti. Bana karşı duvar dibinde ortalarda bir ranzanın alt katındaki yatağı verdiler. Yatakların altında çember saçları vardı. Yatak çarşafı ve yastık kılıfları temiz, Amerikan bezindendi. Battaniye de Amerikan bezinden bir kılıf içindeydi. Battaniyenin üstündeki yanları püsküllü beyaz yatak örtüsüne puşide ya da nevresim deniliyordu. Soyunup yatağa girdiğimde öyle mutluydum ki, okulun kapısından girdiğimden beri işittiğim, gördüğüm her şeyi beğeniyordum. Ara sıra sövüp sayma haykırışlarının, ağır şakaların, kavgacıların gürültü patırtılarının bastırdığı uğultu bir türlü kesilmiyordu. O uğultu içinde uyumuşum. Gecenin bir zamanı, belki sabaha yakın bir saat. Başlayıp kesilen, kesilip başlayan fısıltılar, yatak altındaki çember saçlarının gıcırtılarıyla yavaş yavaş uyandım. O fısıltılar, gıcırtılar, sesler yanımdaki yataktan geliyordu. İki ranzanın arası zorlukla girebileceğimiz kadar, yani ancak 2-3 karış açıklıktaydı. Yanımdaki o yatakta iki çocuk vardı. Fısıltılar solumalara ve inintilere dönüştü. Uyanmış olduğumu, yanımdaki karyolda yapılanları gördüğümü onlara sezdirmemek için gözlerimi kapayıp uyuyormuşum gibi yaptım. Ama yine de kirpiklerimin arasından yan karyolda da olanları görüyordum. O yataktaki iki çocuktan biri toparlanıp yataktan çıktı. Uykum kaçmıştı ama kalıp gibi yatıyor, hiç kımıldamıyordum. Aradan çok geçmedi, başka bir çocuk yanımdaki yatakta yatan çocuğun koynuna girdi. Şaşkınlık ve korku içindeydim. Sabaha dek, sabah olup herkes uyanıncaya dek uyumamaya karar vermiştim. Ama yine de uyuyup kalmışım. Yanımdaki ranzanın alt yatağında yatan çocuğun kim olduğunu ertesi gün öğrenecektim. Ona Üsküdarlı Gılman Orhan diyorlardı. O çocuğun görünümünü hiç unutmam. Ak tenliydi ama derisinin aklığı, limonun pürtüklü sarı kabuğuna tebeşir sürülmüş gibi bir aklıktı. Bir hasta sarılık ve bir ölü aklık karışımı. Yanakları elmacık kemiklerinde allaşıyordu. Boyu benden birazcık uzundu. Kemikleri incecikti. Yaşı da benden küçük görünüyordu. Çok zayıftı. Ayaklarını sürüyerek isteksizce yürürdü. Sanki kendini taşıyamıyormuş gibi. Bir kez bile onunla konuşmadım. Onunla konuşursam sanki ağzından çıkacak sözlerden bana yavışık, iğrenç bir şey buluşacakmış gibi geliyordu. Onu okulda 10-15 gün görebildim. Bu süre içinde Üsküdarlı Gılman Orhan'ın bir kez bile güldüğünü, oynadığını, şakalaştığını, kavga ettiğini, öbür çocuklara katılıp bağırıp çağırdığını görmedim. O zaman ondan iğreniyordum ama yıllar sonra yaşamımda yalnızca 10-15 gün görebildiğim o zavallı çocuğa acıdım, çok acıdım. Gılman Orhan görünmez oldu. Yanımda ranzanın alt yatağında başka bir çocuk yatıyordu. Üsküdarlı Gılman Orhan'ın okuldan kovulmuş olduğunu arkadaşlardan öğrendim. Yeri gelince anlatacağım gibi ders yılı sonunda sınıfta kaldığı gerekçesiyle eşcinsel olan çocukları okuldan kovmuşlardı. Üsküdarlı Gılman Orhan'ın yaptıkları, sanki ne diye yaptıkları diyorum. Onun bir şey yaptığı yoktu ki. Ona yapılanlar demeliyim. İyice yüze çıkıp herkesçe duyulmuş olmalı ki ders yılı sonunu beklemeden onu okuldan kovmuşlardı. alaya çıkmak. Taahhütnamem yok diye okulun kapısından çevrildiğimde dünyaların başıma yıkıldığını sanmış olmam o büyük üzüntüm nedendi. Bütün büyük adamlıkları, generallikleri, komutanlıkları hepsine okulun kapısından girenler kapışacaklar, bana da bir şey kalmayacaktı. Böyle bir şey somut olarak düşünmüyordum belki ama taahhütnamem yok diye geri çevrilmem yüzünden bu denli çok üzülmem nedendi. Neydi o deliler gibi teleşip babamı uykusundan kaldırmam, hemen bir kefil bulup noterden taahhütname yapması için zorlamam. Niçin taahhütnamenin yapılması için ertesi güne dek bile bekleyememiştim? Beni okula almazlar korkusu muydu? Gerçekten okula alınanların beni aşacakları, benden öne geçecekleri korkusu muydu? Belki bunlar da biraz vardı ama yıllar sonra o durumu düşününce asıl nedenin yaşamakta olduğum kötü ev koşulundan kurtulmak olduğunu iyice anlıyorum. Bir gece önce, bir saat önce o yaşanılması zor odamızdan kurtulmak istiyordum. Bizden istedikleri taahhütname neydi? Bunun cevabını askeri okulun kapısından, girdiğim tarihten 9 yıl sonra bir teğmen olarak Fen Tatbikat Okulu'nda öğrenciyken, öğretmenimiz olan elektrik mühendisi binbaşı Raik Üstün şöyle vermişti. Bize öyle bir kazık atmışlar ki, bir ucu ta merkezi arzda, çıkarmak için kıvrandıkça daha çok giriyor. Evet, neydi bu taahhütname? Biz 12-13 yaşlarında çocuklardan senet alınmayacağı için ana babamız bizim adımıza noterden onaylı senet veriyordu okula. 10-13 yaşında çocuk adına verilmiş senet. Ana babanın imzası da yeterli görülmüyor, maddi durum iyi olan dükkan, tezgah sahibi birisinde kefil olması gerekiyordu. Ama taahhüt eden, üstlenen, hükümlenen 13 yaşındaki çocuktu. O dönemde insan hakları diye bir söz bile duymamıştık. Hiç kimse çıkıp da 13 yaşında bir çocuk için babasının ya da bir kefilin imzasıyla bir takım borçlar ödevler üstlenemez demiyordu. 13 yaşında çocuk bu olur ya, askerlikle bağdaşamaz, askeri okulu başaramaz. Olmaz öyle şey. Taahhütname vermiş okuldan çıkabilmesi için ona yapılan masrafın iki katını ödeyecek. Hemen hepsi yoksul ana baba çocukları. Nereden ödeyecekler? 2 yıl sınıfta kalan öğrenci okuldan çıkarılır. Çıkarılıp evine gönderilmez. Askeri birliklere gönderilir. Orada çavuş olur. Çavuşluk yapmayacak kadar yaşı küçükse ana babasına teslim edilir. Yaşı gelince yine çavuşluk için askeri birliğe verilir. Anadolu'da anneler oğullarını askere gönderirken inşallah çavuş olur dönersin diye sırtlarını sıvazlayıp uğurlarlar. Köylü olan bir arkadaşımızı da askeri okula yolcu ederken askerlikte en yüksek rütbenin çavuşluk olduğunu sanan annesi ''İnşallah baban gibi çavuş olur, dönersin aslan oğlum'' diye sırtını sıvazlamış. Bu arkadaşımız alaya çıkarılmıştı. Alaya çıkarılan öğrenciler ağlaşırlarken bu arkadaşımız gülümsüyordu. Çok erinçti. Neden bu denli sevinçli olduğunu soranlara alayla gülümseyerek ''Ben ana sözü dinlerim. Anam babama inşallah çavuş olur dönersin demişti. Ben de döndüm çavuş oldum. Çavuş olduğumu duyunca kim bilir nasıl sevinir garip anam.'' demişti. Sınıflarını geçen subay olur, mecburi hizmet süresini doldurmadan ordudan ayrılamaz. Mecburi hizmet süresi 15 yıldı ama 2. Dünya Savaşı çıkınca mecburi hizmet süresi sonsuz oldu. Değil mecburi hizmet süresini doldurup istifa etmek, yaşını doldurup emekli olmak bile olanaksızdı. Okuldan alaya çıkarılma askeri okulların geleneğinde vardı. Hasan amcanın Nizamiye Kapısı adlı kitabından aşağıya aldığım bölüm bizden önceki kuşaklardaki alaya çıkarılmayı anlatıyor. Kitapta iki askeri okul öğrencisi şöyle konuşuyor. Ne çıkar? Bu sene geçersin. Öyle değil. Burada bir sene daha dönersem doğru alaya. Alaya mı? Ne olur sanki? Ne olacak? 6 sene buz gibi silahendazlık yaparsın. Kolay mı? Bütün istikbalin yanar. Dönekler. Çengelköy Askeri Ortaokulu'nda benim girdiğim 7. sınıf ilkin 8 kısımdı. Sonradan 9 kısım yaptılar. Her kısımda 60-70 öğrenciydik. Bütün 7. sınıfta 700'e yakın öğrenci vardı. Mehmet ile ben 7. kısımdaydık. Bizim kısıma 7-7 denirdi. Şey Fransızca kısımlarından birindeydi. 7-7'de 6. sınıftan 7. sınıfa geçmiş olan yalnızca benimle Mehmet'ti. Geri kalan bütün öğrenciler kaldıkları 7. sınıfı 2. yıl okuyorlardı. Onlara dönek, Mehmet'le benim gibi okula yeni girmiş olanlara da kaydı kabul. Kaydı kabul deniyordu. Kaydı kabul okula yazılıp yeni alınmış demektir. Dönekler ayrı ayrı şu okullardan bu sınıfa gelmişlerdi. Bursa Askeri Lisesi, Erzincan Askeri Lisesi, Konya Askeri Lisesi, Tokat Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Halıcıoğlu Askeri Lisesi. Bütün bu liselerin 7. sınıfında kalmış olanlar dönek olarak Çengelköy Askeri Ortaokulu'nun 7. sınıfına doldurulmuştu. 700 kadar 7. sınıf öğrencisinin içinde ancak 30 kadar kaydı kabul vardı. Öbürleri hep dönekti. Bu 6 ayrı okulun dönekleri derslikte öbek öbek toplanırlar, aynı okulun dönekleri yan yana sıralarda otururlardı. Her grubun kendi arasında dayanışma, başka gruplarla da çatışması vardı. Döneklerin hepsi de derslerden sınavı veremedikleri için sınıfta kalmış değillerdi. Sınavdaki başarısızlıklarından sınıfta kalmış olanlar azınlıktaydı. Döneklerin çoğu yaramazlıklarından, haşarılıklarından, haylazlıklarından ya da ahlaksal nedenle sınıfta bırakılmışlardı. Yani 7. sınıfta başa çıkılmaz, ele avuca sığmaz 700 haylaz öğrenci vardı. Bütün sınıflardaki öğrenciler arasında çok büyük yaş ayrımı vardı. Ben 14 yaşındaydım. Mehmet 15 yaşındaydı. Aramızda 13 yaşında olanlar da vardı ama sınıfımızda 20-21 yaşında olanlar, belki daha büyükleri bile vardı. Bıyık bırakmış öğrenciler bulunurdu aramızda. Bunların nasıl olup da bu yaşlarına dek 7. sınıf öğrencisi olarak kalabildiklerini sonradan öğrendim. Kurtuluş Savaşı sonunda Kazım Karabekir Paşa'nın komutanı bulunduğu 3. Ordu bölgesinde, Doğu Anadolu'da pek çok çocuk ana babasız, bakımsız, kimsesiz, barınaksız ortada kalmıştı. Çocukları çok seven, hatta o dönemde çocuklar için Şarkılı İbret adlı bir de kitap yazmış olan Kazım Karabekir Paşa, savaş sonunda ana babasız, kimsesiz kalan bu çocukları toplamış, onları devletin parasız yatılı okullarına yerleştirmişti. Bu çocuklardan kimileri Darül Eytamlara, yetimler evine gönderilmiş, kimileri de yeni açılan askeri ilkokullara yerleştirilmişti. Askeri ilkokulların ilk sınıflarını alınanlar arasında 10-12 yaşlarında olanlar vardı. İçlerinde çift dikiş dedikleri biçimde her sınıfta 2 yıl okuyarak döne döne sınıf geçenler de oluyordu. İşte böyleleri 7. sınıfa geldiklerinde 20-21 yaşlarında olmuşlardı. Bu bölümün başında anlatmaya çalıştığım cinsel sapıklıkların birçok nedenleri arasında baş neden 20-21 yaşında delikanlılarla 11-13 yaşında çocukların aynı sınıfta yatılı olarak okumalarıydı. Bu çok yanlış tutumun bizden önceki kuşak zamanında da böyle olduğunu gösteren belgeler var. Doğmayan Hürriyet adlı çok önemli kitabın yazarı olan ve 2. Meşrutiyet sonrasında politik olaylara karışmış bulunan Çerkes Hasan diye ünlü Hasan amca 1961'de öldü. Benden aşağı yukarı 25 yaş büyüktü. Hasan amcanın askeri okul anılarını bir roman gibi anlattığı Nizamiye Kapısı adlı bir kitabı vardır. Nizamiye Kapısı'nın kahramanı olan Cihat, Hasan amcanın kendisidir. Hasan amcanın yani Cihat'ın askeri okula ilk girişindeki izlenimlerini Nizamiye Kapısı adlı kitaptan buraya aktarıyorum. Cihat kapıdan baktığı zaman babası yaşında öğrencilerle beraber kendinden küçük çocuklar da görmüştü. Öyle öğrenciler vardı ki bıyıklarını koç boynuzu bükmüşler, sınıf subaylarıyla yaşıt görünüyorlardı. Bunların arasında 7-8 yaşında mini miniler koşup duruyorlar. Ne tuhaf mektep diye düşündü. Cihat merakla bekliyordu. Sığındakları bir duvarın dibinde durup konuşurlarken bir iki dakika sonra belki 25 yaşlarında tahmin edilen bir delikanlının iki arkadaşıyla sıralara doğru ilerlediklerini gördü. Evet, bir de sınıfı mahsus vardı. Bu sınıflarda 6-7 yaşında minimilerden 30 yaşındakilere kadar her boyda talebe vardı. Kazım Karabekir Paşa'nın savaş sonunda Doğu Anadolu'dan toplayıp parasız yatılı devlet okullarına yerleştirdiği bu çocuklardan kimisini çok acıklı bir yaşam bekliyordu. Biz onların dramına tanık olduk. Lisenin birinci, sonra ikinci sınıfına geçmiştik. Dokuzuncu ve onuncu sınıftayken herhangi bir gün sınıf subayı öğrencilerden birini alıp götürüyordu. O çocuğu bir daha okulda göremiyorduk. O çocuğun Ermeni soylu olduğu için okuldan kovulduğunu duyuyorduk. Ermeni soylu oldukları gerekçesiyle 5-6 öğrenci okuldan çıkarılmıştı. O çocuklar okuldan çıkarılana dek Ermeni olduklarını bilmiyorlardı. Asker ocağında yetiştirilmiş olan bu delikanlılara günün birinde Ermeni oldukları söyleniyor ve onlar okuldan çıkarılıyordu. Bunun nasıl bir dram olduğunu biz o yaşlarda anlayamıyorduk. Hatta nasıl eğitilmiş, nasıl yetiştirilmiştik ki? Ermeni soyundan oldukları için aramızdan atılmalarını doğal karşılıyorduk. Onlara acımıyorduk. O acıyı içimde duyabilmem için 30 yaşıma gelmem gerekiyordu. Alalım Amerikan ordusunu. Amerikan potasında erimiş her ulustan, her soydan gelenler vardır içinde. Alalım tam karşıtı sistemin Sovyet ordusunu. Her ulustan, her soydan olanı vardır içinde. Amerikan ve Sovyet ordularından çok önceleri bir Osmanlı ordusu vardı ve o Osmanlı ordusunun içinde 5 kıtanın her ulusundan, her soyundan insan kaynaşmıştı. Kaydı kabul. Dönekler biz kaydı kabullerle alay ederlerdi. Bir kaydı kabul konuşurken sesini yükseltecek, tartışacak olursa döneklerden biri "Sus lan, senin daha mürekkebin bile kurumadı derdi. Daha mürekkebi bile kurumamak, okul defterine adının yazıldığı mürekkebin kuruyacağı kadar zaman geçmemiş demekti. Kaydı kabullerle alay ederek dönekler kendilerine bir üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Bu davranışları geri kalmış olmalarını giderme sanısıydı. Dönekler kaydı kabullerin okulun ve askerliğin töresini bilmemelerinden yararlanarak onları gecenin geç saatlerinde uykularından uyandırıp nöbete kaldırırlardı. Hadi kalk, nöbet sıran geldi diye dürterek uyandırdıkları bir kaydı kabul çocuğu uyku sersemliği içinde herhangi bir kapı önüne dikip orada ona depo nöbeti ya da kiler nöbeti bekletirlerdi. Sözde bir saat sonra başkası gelip nöbeti teslim alacaktı. Nöbet yeri bırakılamayacağı için sabaha dek bir kapı önünde nöbet bekleyen ya da dayanamayıp kapı dibinde uyuyakalanlar olurdu. Bir helak kapısında silahhane diye nöbet tutturdukları bir çocuğu anlatırlardı. Boru. Günlük yaşam programı borazanın çaldığı boru sesiyle düzenlenirdi. Günün ilk borusu hamam borusudur. Hamam borusu kalk borusundan bir saat önce çalınır. O sabah hamama girme sırası hangi sınıftaysa o sınıfın öğrencileri hamam borusuyla uyanarak hamama girerler. Hamam borusu çalınca dönekler kaydı kabullerden birini uyandırıp "Bak sabun borusu çalıyor, nöbet sende, git nöbetçi yüzbaşıya da sabun iste." diyerek çocuğu uyumakta olan nöbetçi subayının kapısına götürürlerdi. Kaydı kabul bu oyunu yutarsa daha gün doğmadan kapısını vurup uyandırdığı nöbetçi subayından sabun ister, subay da onu ya kovar ya döverdi. Okulun hamamı küçüktü, 4 kurnalıydı. Hamam borusundan sonra kalk borusu çalınırdı. Kalk borusu Anadolu'nun uzun havası gibi uzun uzun çalınan bir boru sesiydi. Nedense kalk borusu bana dokunurdu. Kalk borusunun melodisine bir güfte uydurulmuştu. Kalk borusu çalınırken çocuklardan kim bilir de uydurulmuş o güfteyi melodiye uygun söylerlerdi. Madem dayanamayacaktın, neden geldin askere? En sevdiğimiz boru günde 3 kez çalınan yemek borusuydu. Çocuklar buna da kak karavana, kak karavana, kak karavana sözleriyle ağız uydururlardı. Boruyla yapılacak işin çabuk yapılması isteniyorsa borazan sonradan bir tiy çekerdi. Borazanın tiy çekmesi borudan titit, titit diye ses çıkarmasıydı. Çocuklar bu tiye de hadi çabuk diye söz uydurmuşlardı. Sabah kahvaltısından sonra bir akşam yemeklerinden sonra 2 saatlik müzakere ya da mütalaa denilen kendi kendimize ders çalışma saatlerimiz vardı. Şimdilerde buna etüt saati deniliyor. Müzakerelere de boruyla girerdik. Son dersten yine sevindirici bir boru olan paydos borusuyla çıkardık. İçtima, toplanma borusu, yoklama borusu vardı. Günün son borusu yat borusuydu. Uzun uzun çalınan, boğaz içinin sırtlarında yankılanan yat borusu insanda başını yastığa koyma isteği uyandırırdı. Yat borusunun sonunda borazan çok uzun bir tiy çekerdi. Bir borazan ne denli uzun tiy çekerse o denli usta borazancı sayılırdı. Borazan yat borusundan sonra tiy çekmeye başladı mı yataktaki çocuklardan kimisi de ağlarıyla tiy sesine katılır, borunun tiysiyle yarışa girerlerdi. Ama çocukların soluğu tükenir, borazan hiç arasız tiy çekmeyi sürdürürdü. Okulumuzun borazanı hem de okulda hademeydi. Okulumuzun karşısındaki kulübeler, derme çatma evler topluluğuna Teneke Mahallesi denilirdi. Okul hademelerinin aileleri bu evlerde barınırlardı. Hademeler yemek artıklarını Teneke Mahallesi'ndeki evlerine götürürlerdi. Borazanımız Durmuş'un yalın ayak gezen, topuz gibi küçük bir oğlu vardı. Liseye geçtiğimizde okulun bando takımındaki öğrencilerden çok usta çalgıcılarımız vardı. Onların çaldığı borular kulenin karşısındaki bebek sırtlarında Amerikan Kız Koleji'nden duyulurdu. Onların amacı da çaldıkları borunun sesini koleji kızlara duyurmaktı. Askerliğini borazan olarak yapmış biri biz lise öğrencisiyken okula borazan almak için başvurmuş. Müdürümüz Hamit Bey iyi boru çalıp çalmadığını sorunca eski borazan "Ne demek? Hem de lotaylan çalarım." demiş. Bu adam gerçekten iyi boru çalardı. Sık sık boruyu çatlattığı söylenirdi. Giysilerimiz. 7-7'deki biz 2 kaydı kabule 2-3 gün okul giysisi verilmemiş, sivil giysimizle asker giysili arkadaşlarımız arasında yadırganacak biçimde kalmıştık. Biz de onlar gibi okul giysisi giyersek kaydı kabul küçümsenmesinden kurtulacağımızı sanıyorduk. Oysa okul giysilerini giydikten sonra da sınıf arkadaşlarınca benim seninceye dek bir yıl kadar sürdü bu kaydı kabul küçümsenmesi. İki kat giysi verildi. Biri okul içinde giyilen dahili elbise, öbürü de okuldan çıkışlarda, izin günlerinde giyilen harici elbise. Her iki giysinin de yakaları kapalı ve dikti. Dahili elbiseler gümüş rengiydi. Eski dahili elbiseler boz olurmuş. Dahili elbisenin de kabalak biçiminde şapkaları vardı. Yılda iki çift ayakkabı veriliyordu. Bir çifti yine okul dışında giyilmek için siyah potin, öbür çifti okul içinde giymemiz için altı kabaralı posta aldı. Her öğrenciye yılda iki kat iç giyinek, çamaşır ve bir takım pijama veriliyordu. Uzun çubuklu sağlam bezden pijamalardı. Ben okula gelinceye dek hiç pijama giymemiştim. Okulda da pijama giymedim. Bugüne dek de pijama giymeyi sevmedim. Babam da geceleri bütün eski İstanbul erkekleri gibi entari giyerdi. Öğrencilerin pek çoğu benim gibi yoksul aile çocuklarıydı. Benden bile yoksul olanları vardı. Bunlardan kimisi okulun verdiği pijamayı beğenmezmiş gibi görünerek arkadaşları arasında kendilerine sözde üstünlük, ayrılık sağlamaya çalışırlardı. Pijamalarını ve iç giyeneklerini 50 kuruşa, 1 liraya satanlar oluyordu. Bir kat pijama satın almış, kendi pijamamla birlikte giymesi için babama vermiştim. Harici elbiselerimiz lacivertti. Ceket yakasına ayrıca takma yaka dikiliydi. Sağdaki yakada Çengelköy, soldaki yakada da askeri ortaokulun simgesi olarak AS.OK. yazısı ibrişimle eşliydi. Her iki takma yakada bu yazıların altında öğrencinin okul numarası yine ibrişimle eşlenmişti. Önlerinde defne dağlı kokart bulunan şapkaların yanlarında sınıf sayısını gösteren şerit sarılıydı. Şapkaları 6. sınıf öğrencileri 1, 7. sınıftakiler 2, 8. sınıftakiler de 3 sıra şerit takıyorlardı. Ceketlerin sol kollarında da öğrencinin sınıfını gösteren sayıda kısa şeritler dikiliydi. Bu koldaki şeritler sonradan kaldırıldı, yalnızca sınıf mümessillerin kollarındaki şeritler kaldı. Ceketlerin sol omzundan bele doğru 3 sıra ipek örgü kordon uzanırdı. Kordonun ucunda pirinçten sarı bir ağırlık sarkardı. Bu kordon ağırlığı yürürken palaskanın tokasına tempo ile çarpıp çın çın ses çıkartacaktı ki asker öğrencinin yanından geçtikleri çın çın seslerini duyup da başlarını çevirip öğrenciye baksınlar. Kordon ağırlığının palaska tokasına çarpmasından çıkan çın çın seslerinden başka bir de ayakkabı gıcır da gıcır gıcır diyorsa bu seslere kulak vermeden asker öğrencinin yanından geçmek elde mi? Bu gıcırtılar, bu çın çınlar elbet kızlar içindi. Bilmem ki kızlar gerçekten bu ayrıntılara dikkat edip de asker öğrencilere ilgi duyuyorlar mıydı? Okula girişimizde bir ay kadar sonra kordonlar kaldırıldığı için biz kordon takımamıştık ama benim kordonlu ceketle çekilmiş bir resmim olacaktır. Yakalardaki yazılar, şapkalardaki şeritler ve kordonlar askeri ortaokul öğrencilerinde kırmızı, askeri lise öğrencilerinde ise sarıydı. Sınıf arkadaşlarımız olan döneklerin pek çoğu sınıfta kalmış olduklarını ana babalarına söylememiş olduklarından aileleri onları bir hatta iki üst sınıfta biliyordu. Bu yüzden perşembe günleri öğleden sonra okuldan izinli çıkıp da Çengelköy iskelesinden vapura binince bu öğrencilerde bir kaynaşma başlardı. Şapkalarındaki şerit sayılarını çoğaltırlardı. İki şeritli 7. sınıf öğrencileri şapkalarına 3 şerit takarlardı. Hatta lise 1. sınıf öğrencisiymiş gibi şapkalarına tek sarı şerit takan öğrenciler bile vardı. Bunlar takma yakalarını da değiştirip sarı ibrişimli, kuleli askeri lisesi yazılı yakalar takarlardı. Yakalar kolay değişsin diye bu arkadaşlar çıt çıtlı yaka kullanırlardı. Bu değişmeler iskelenin ya da vapurun helasında yapılırdı. Kimisi de daha vapura gelmeden yolda gerekli değişmeyi yapardı. Üst sınıftakiler, özellikle lisedekiler, kendilerinden küçük sınıf öğrencilerinin büyük sınıf işareti takmalarını istemezlerdi. Böyle yapanları sınıf subaylarına bildirenler bile olurdu. Bir de ceket üstüne taktığımız palaskamız vardı. Palaskalar kalın ve enli kara deridendi. Çoğu öğrenci kendi parasıyla aldığı rugan palaska takardı. Palaskaların tokaları pirinçtendi, sarıydı. Kulelilerin palaska kavgaları İstanbul'da pek ünlüydü. Kavga sırasında belden palaska çıkarılır, toka yanı avuçta tutularak kamçı gibi kullanılırdı. Kavga kızışırsa palaskanın tokasıyla da saldıranlar, hasımların kafasını gözünü yaranlar olurdu. Toka avuçta tutulup palaska havaya sallanıp savrulunca havada bir şaklama sesi duyulurdu ki bu ses de ayrıca hasmın güvenini sarsardı. İşte bu süslü, gösterişli giysiler yüzünden asker okulu öğrencisi olmak isteyen pek çok çocuk vardı. Kızlar da yine bu süslü, gösterişli giysiler yüzünden asker okulu öğrencilerine eğilim duyarlardı. Ama şu da gerçek ki ne o giysiye düşkün olanlar ne de olanlara eğilim duyan kızlar içinde zengin çocukları bulunurdu. 9 yıl okuduğum asker okulundaki sınıfımda 1000'den çok öğrenciydik. İçimizde bir tek bile zengin çocuğu yoktu. Orta halli aile çocukları bile çok azdı. Cuma akşamları izinden okula dönünce ilk işimiz harici elbisemizi çıkarıp dahili elbisemizi giymekti. Koğuşların bulunduğu koridor üzerinde giysi dolaplarımız vardı. Her giysi dolabını 2 ya da 3 öğrenci kullanırdık. Pantolonlarımızı ütü çizgilerinin denk gelmesine özenerek yatakla yatak çarşafı arasına yayar yerleştirirdik. Pantolonun ütü çizgilerinin olduğu yerleri ya da buruşmuş yerlerini ıslatıp düzeltirdik. Böylece 6 gece üstünde yattığımız pantolon kendiliğinden ütülenmiş olurdu. Buna bekar ütüsü deniliyordu. Pantolonun çizgisi çok keskin olarak belli ise buna tığ gibi denilirdi. Ama kimi şapşallar pantolonun ütü çizgisini denk getiremezler, üstünde bir hafta yattıkları pantolonları 2-3 ütü çizgili olurdu.